Ayrım 11, Ölüm Yemesi, Traven. Sayfa 117, 25. Bölüm. Bu odanın tüyler ürpertici bir yer olduğu anlatılıp durur diyor hikayede. Sözde oda ağzına dek insan iskeletiyle doluymuş. Çok eskiden bir gün iki tayfa kilidi kırıp girmişler odaya. Bir de ne görsünler, sıvama iskelet odada. Tabii hemen temizlemişler heriflere. Ama anlattıkları şeyler takılıp kalmış diyor hikayede. Öyledir zaten, anlatılanları unutmaz gemi, yanında yöresinde gizler. Demirlere, tahtalara, ranzalara, kazan dairesine girip yerleşir bu anlatılanlar. Sonra gece oldu mu arkadaşlarına, yani tayfalara başlar gemi anlatmaya duyduklarını. Hem de hiçbir yerini atlamadan bir kitaptan okur gibi anlatır. İskelet dolu bu odanın hikayesi de çıkmamıştı Yorike'den. Bir sürü iskelet görmüş o iki arkadaş, bu kamerada kaç tane olduğunu saymamışlarmış ama çok varmış. Zaten kolay olmazdı iskelet saymak. Bir saymaya kalkışsa adam takır tukur dökülür, karman çorban olur kemikler. Kimlerin olduğunu anlamamışlar ama Yorike'nin adamlarıymış bunlar. Farelere atmışlar adamcağızları. Bu odada kediden daha büyük fareler varmış. Saldırırsa insanın üstüne yandım demekmiş, kurtulamazmışsın bir daha. Neden farelere atıldıklarını pek bilen yoktu ama söylentiler bir yerde toplanıyor, işi aydınlatıyordu biraz. Bu adamlar Yorike'nin masrafını korumak ve Donata'nın ya da kumpanyanın kazancını sağlamak için canlarını vermiş. Kolay kolay bırakmazlardı hesabını kesip Yorike'den ayrılmak isteyene. Her ayrılacak olan aşırı çalışma ücretini de isteyecek olursa. Yandı, boylardı farelerin yanına. Kaptan da ne yapsın? Limanlarda yapılır hesap kesimi. İşçi aşırı çalışma ücretini limanda ister ancak. Tutup denize atamaz tayfayı. Sahil polisi diye bir şey vardır, korkar ondan. Ceza alırlar sularımızı kirlettin diye. Parasını vermeden bıraksa adamı herif soluğu doğru poliste ya da konsoloslukta alabilir. Böyle olunca da kaptan tıkır tıkır ödemek zorunda kalır adamın alacağını. Bütün bunları önlemek için herifi kıskıvrak yakalayıp doğru farelerin odasına. Tekne açık denize çıkınca kaptan adamı odadan çıkarmak için iner aşağı. İner ama iş işten geçmiştir artık. Fareler bırakmaz adamı. Başlamışlardır kemirmeye ötesinden berisinden. Oysa adam da lazım kaptana. Başka kimseye ses etmediği için tek başına kurtarmaya uğraşır ama her seferinde alt ederler, yenerler kaptanı. Farelere kalır adam. Bırakmasa adamı, kaptanı da yiyecek o koca kedi gibi fareler. Kaptandan başkası bilmez adamların oraya atıldığını. Bilseler ödemek zorunda kalacak herif aşırı çalışma ücretlerini. Basar mı tongaya? Köle masallarına inanmaz oldum. Yorike'de çalışmaya başlayalı beri. Devşirilip bir kutuya konmuş gibiydik Yorike'de. Hiçbir köle yüklü gemi bu çeşit üst üste yığmamıştır kölelerini. Bizim çalıştığımız gibi hiçbir köle çalışmamıştır. Bizim gibi yorgun, bizim gibi bitik ve aç hiç olmamıştır köleler. Köleyi para verip alırsın, satarken de kâr edeceğini umarsın. Onun için hor kullanmak olmaz köleyi. Canı çıkmış bitik, cılız köleyi kim alsın da ticaret yapmaya kalkışsın? Denizciler parayla satın alınmış köleler değildir. Denizciler özgür kişilerdir. Özgürdürler. Açtırlar, pılıpırtı içinde gezerler. Parmaklarını kıpırdatamaz duruma gelinceye dek de çalışırlar. Dayanamadın mı? Atarlar adamı denize. Kimse kimsenin karnını bedavadan doyurmaz. Nice uygar geçinen ülkelerin gemilerinde kırbaçlatırlar da tayfaları. Neymiş çift nöbet tutmak istememiş biri. Yani sürekli olarak çift nöbet tutmak istememiş. Denizci dediğin yemek seçmez, önüne ne korlarsa onu yer. Sofradan yarı açla kalksa gene sesini çıkarmaya hakkı yoktur. Ahçı da ne yapsın? Ahçı değildir ki, terzidir örneğin. Ne anlar terzi yemekten? Ahçılar çok para istediklerinden Yorike ahçı tutamaz. Öyle kıt verirler ki pişecek nesneleri terziye, tencereye koyunca yok oluverir. Denizlerle gemiler üstüne bir sürü kitap yazılmıştır. Ama kitaplarda yazılan bu gemilere biraz dikkat edince hemen anlarsın. Kitapların yazdıkları gemiler pazar öğleden sonra gezmeye çıkan lüks gemilerdir. Kitapların anlattığı denizcilere de ancak operetlerde rastlanır. Sevinçli, elleri temiz, aşk türküleri çağıran denizcilerdir bunlar. Bölüm. Koğuşa girdiğim ilk gün 2-3 cümle konuşabilmiştim o bitkin yorgun adamlarla. Şilte, yorgan, yastık yok demişlerdi, sonra tükenmişti laf. Boş ranzaya oturmuş tependeki gürültülere kulak kabartmıştım. Zincirler çekiliyor, demir yan bordaya vura vura yukarı çıkıyor. Koşuşmalar, bağırışmalar, küfürler, komutlar. Yani limandan ayrılan bir geminin gerektirdiği gürültülerdi bunlar. Sinirlerim duyunca bu sesleri umutsuzluğa düşerim. Tekne açık denize kavuşunca rahat bir soluk alabilirim ancak. Limana girerken ya da çıkarken sinirlenirim hep. Ben teknede olduğumu açık denizde anlarım. Limanda gemi gemi değildir, bir sandıktır. İçi mal yüklü bir sandık. Ya doldurulacak ya da boşaltılacak bir sandık. Limandayken gemi, denizci de sayılmazsın. Beylik bir gündelikçiden farkın yoktur. Çünkü en pis işler gemi limandayken yapılır. Bir fabrika işçisi gibi çalışırsın o günlerde. Koşuşmalar, komutlar bitmedikçe çıkmam koğuştan. İş görülen yere pek yaklaşmamalı. Boş gördüler mi adamı, şuradan şunu versene, tutsana ucundan gibi sözler ederler. Neme gerek, bedava iş mi göreceğim? Bakarsınız her fabrikanın, her büyük iş yerinin duvarına do more, yani daha çok çalış diye levhalar asmışlardır. Bedava dağıtılan el ilanlarında açıklarlar bunu. Daha çok çalış, bok çalışırsan günün birinde bu çok çalışmalarının mükafatını görürsün. Kimse bu ökseye tutturamadı beni. Pacific Kara ve Deniz Yolları Company Incorporation'ın genel müdürü, belki bu yüzden olamadım, kim bilir. Milyarderlerle genel müdürlerin bu yerlere ancak çok çalışarak eriştiklerini dergilerde, gazete röportajlarında okumadınız mı? Emretme hırsı neler yaptırmaz insana. İşte onun için yükselmek, zengin olmak, emretmek istiyorsanız daima daha çok çalışın. Ama herkes davransa ne olacak genel müdürlükle milyarderlik? Amerika'da bile kolay kolay bulunmuyor, boş yer yok ki. 30 yıl gık demeden genel müdürlük için çalışsam gene hava alırım, biliyorum. Hem aşırı çalışma ücreti vermezler, hem de gidip ne oluyor bakalım, bize bir genel müdürlük veriyor musunuz desem, daha boş yerimiz yok, siz biraz daha bu gayretle çalışın, yakında olursunuz, adınızı yazdık, aklımızdasınız, merak etmeyin. Eskiden orduda bir atalar sözü edilirdi. Her nefer çantasında mareşallik asasını taşır. Şimdi her işçi genel müdür olabilir diyorlar. Ben de küçükken gazete sattım. Ben de kundura boyacılığı yaptım. Ben de 11 yaşımdayken kendi ekmeğimi kendim kazandım. Ama daha ne genel müdür ne de milyarder oldum. Milyarderlerin çocukken sattıkları gazete başka gazete olmalı. Boyadıkları kunduralar da başka kunduralardı besbelli. Bana hiç öylesi rastlamadı. Sessiz sedasız gecelerde var diye beklerken adamın aklına türlü şeyler gelir. Napolyon'un askerlerini düşünüyorum. Coşup hepsi birden mareşal asalarını çıkarsalardı çantalarından, kim bilir ne olurdu. Kim kendini ateşe atardı? Çiçeği burnundaki bu yeni mareşallar gene inanç altın doldururmuş boş çuvallara. Marangozun oğlunu tanrılığa, topçu subayını imparatorluğa yükseltir de yüzyıllarca adları silinmez göklerimizden. İnandırabilirsen insanları, tanrılarını kovarlar, seni geçirirler yerine. İnanç dağların yerini değiştirebilir. Ama bir de inançsızlık başlamaya görsün, köleler zincirlerini koparır. Teknedeki gürültüler kesilince güverteye çıktım. Hemen o yan kesici kılıklı herif geldi yanıma, o berbat İngilizcesiyle, ''Kaptan seni görmek istiyor, gel benlen'' dedi. ''Şu gel benlen sözü yok mu? Seni bir süre burada alıkoyacağız demektir, hiç şaşmaz. Zaten Yorick ki almış başını gidiyordu, tutana aşk olsun. Kılavuz tekneden ayrılalı epey olmuştu, artık açık denizdeydik. Genç bir adamdı kaptan, sıhhatli, pembe pembe yanaklı, iyi tıraş olmuş güzel bir yüzü, açık mavi gözleri, kızıla çalan sarı saçları vardı. Kaptan gibi giyinmemişti, çok şıktı, bir erkeğe yakışmayacak kadar şıktı neredeyse. Kravatı, çorapları eş renkteydi, hele iskarpinlerinde gözüm kaldı. Lüks bir transatlantik kaptanının bile böyle çok şık sivil elbiseleri yoktur. Gemiden anladığını pek sanmıyorum. Kullanmaya kalkışsa gemiyi toslatırdı bir yerlere. Temiz bir İngilizcesi vardı. Hani İngilizce konuşulmayan ülkelerin okullarında öğretilen İngilizceden. Konuşurken seçtiği kelimelere hep kitaplarda rastlardım. Ama onları öyle rahat kullanıyordu ki hiç belli etmiyordu aradığını. Kimi vakit duruveriyordu konuşurken, düşünen bir adam olduğunu karşısındakine anlatmak istiyordu sözle. Ama aslında güzel bir kelime aradığı için yapıyordu bu durağı. Bir şu genç güzel şık süvariye bak, bir de şu yan kesici kılıklı gemi ikincisine. Ama tuhaf gelmesin bu size. Bu ikisini yan yana gördükten sonra büsbütün dank etti kafama. İkisinin arasındaki bu uçurum ne biçim bir tekneye düştüğümü büsbütün soktu gözüme. Demek yeni gelen kömür işçimiz sizsiniz diye gülümseyerek söze başladı. Kömür işçisi mi? No sir, I am fireman, ateşçiyim ben. İskeleyle sancak fenerlerini görür gibiydim. Hemen at hırsızı söze karıştı. Ateşçi lafı etmedim, kazana işçi arıyorum dedim. Yalan mı, öyle demedim mi? Evet öyle dediniz ama kazana işçi deyince kömür çekeceğim nereden gelirdi aklıma? Kaptanın canı sıkılmıştı. Yüzünü ekşitti, at hırsızına döndü. Bu beni ilgilendirmez Mr. Dales. Aranızda anlaşın. Tatsızlık istemem dedi. Hemen inmek istiyorum gemiden dedim. Ben kömür işçisi olamam. Hemen şimdi bırakın beni. Liman polisine gideceğim. Şikayet edeceğim. Zorla kaçırdılar beni diyeceğim. Zorla mı kaçırdık seni? Kim? Ben mi? Kuyruklu yılan buna derler işte. Fena kızmıştı bizim at hırsızı. Dales, bu işten ben sorumlu değilim. Temizleyin bakalım şimdi karıştırdığınız işi. Çıkın dışarı, orada paylaşın kozunuzu. Kaptan çok ciddiydi bunları söylerken. At hırsızı pek kulak asmadı kaptana. Ben sana ne dedim dedi. Ben sana kazana adam lazım demedim mi? Doğru öyle dediniz ama demediniz ki. Kömür işçisi kazanla ilgili midir değil midir? Tabii ilgilidir ama. O halde mesele yok dedi kaptan. Siz açıkça ben ateşçiyim demiş olsaydınız, o zaman Mr. Dills size ateşçiye ihtiyacımız olmadığını söylerdi. Yazalım şimdi. Adımı sordu, lekelenmemiş denizci adamı bir ölüm gemisinin tayfa listesine mi geçirecektim? Yapamazdım bunu. Bunu yapacak kadar alçalmadım daha. Namuslu bir cezaevinin defterinde bulunsun adım mirazıyım. Ama söylemem bu heriflere adımı, yoksa ölünceye dek temiz bir teknede iş bulamam. Uydurma bir at söyledim. Aile bağlarımı koparmıştım. Atsızdım artık. Doğum yeri ve tarihi. Şeyde. Nerede doğdunuz? İskenderiye'de. Birleşik Amerika değil mi? Ne münasebet. Mısır. Yurdumu da ele veremezdim. Çünkü bugünden sonra yalnız Yorike'nin defterinde yazılı olacaktım artık. İngiliz uyruklu değil mi? No sir, hiçbir yere bağlı değilim. Ben diş fırçası tanıyan, her gün ayaklarını yıkamayı bir ödev bilen, su katılmamış bir Amerikalıydım. Yorikya'da işim neydi? Yorikya gibi bir teknede çalışmak yüz karasıydı, bilmiyor muydum sanki? Yurdum, hayır yurdum değil, yurdumun temsilcileri beni yatsımışlar, tanıtmamışlardı. Ama ilk soluğumu aldım, o toprakları ele veremezdim. Temsilcilerini ya da bayrağımı düşünerek değil, yalnız yurduma olan sevgimden, yurduma olan saygımdan ele veremezdim. Namuslu bir Amerikan delikanlısı ayak atmaz Yorikya'ya, isterse kazıktan kaçmış olsun. Ne denizci kartımı, ne kimlik kağıdımı, ne de pasaport sordu. Yorikya'ya gelenlerden böyle şeylerin aranmayacağını biliyordu. Yasalara uyulsa kağıtsız kimsenin alınmaması gerekir. Ama o zaman nice olur? Yorikya'nın durumu. Çalıştıracak adam bulamaz. İyisi mi hiç sormaz kağıdın var mı yok mu diye. Çünkü ilk limanda işçi listesini konsolosluğa götürüp tasdik ettirmek zorundadır. Gemi yol almışken tekneye atlayan birinden sorumlu değildir. Nasıl olsa alınan adam yapmıştır bir sefer. Artık teknenin adamı sayılır. Konsolos ister istemez tasdik eder. Konsoloslar ölüm gemilerini bilmezler. Bilmemek zorundadırlar. Zaten inanmazlar da ölüm gemisi diye bir şeyin olabileceğine. Konsoloslar çok zeki, çok kabiliyetli insanlardır. Onlar senin doğduğuna bile inanmayabilirler. Kimlik kağıdını gösteremezsen tabii. Adımı, yurdumu ele vermemiştim. Geriye ne kalıyordu benden? İş gücüm. Önemli olan buydu işte. İşte onun karşılığını görecektim. Tam karşılığını hiçbir yerde ödemezler, o da başka. Kömür işçisine 70 peseta veririz. Hiç önemli değilmiş gibi söyledi kaptan bu sözü. Sesimin yettiği kadar var. Ne? 70 peseta mı? Evet, bilmiyor muydunuz? Bana İngiliz baremi üzerinden öderiz dediler. Mr. Dills, bu da nesi Mr. Dills? At hırsızı pis pis güldü. Ben mi İngiliz baremi üzerinden veririz dedim. Ben mi? Demez mi? Şeytan diyor ki herifin suratı budur diye indir yumru. Ama neme gerek? Yorikya'da demir atmak istemem. Hele farelerin beni nasıl yiyeceklerini hiç merak etmiyorum. Evet dedim, İngiliz parası dediniz bana. Bu işte olsun, Tonga'ya basmak istemem. Paramı kaptırmam bunlara. Zaten verecekleri ne ki? İş güçleştikçe gündelik azalır. Kömür işçisi en pis, en berbat işi gören adamdır. Aldığı para iyi olsa bari ne gezer? En az parayı kömür işçisine verirler. İngiliz baremi de pek önemli değildir. Gene ne de olsa öteki baremlerle ölçülünce bir şeydir. Onun için gene sesimin yettiği kadar bağırdım. Evet, siz bana İngiliz baremi üstünden vereceğiz dediniz, yalan mı? Bağırmayın dedi kaptan, başını listeden kaldırıp Dills'a baktı. Dills, çok rica ederim, açıklayın bu işi. Aldığınız adamlarla önceden anlaşsanız daha iyi edersiniz. Üzülüyorum böyle olunca. Yok, kaptana söz istemez. Herif rolünü iyi oynuyor. Yorikki övünsün ustasıyla. İngiliz baremi diye bir söz etmedim, yemin ederim. Ben de yemin ederim ki ettiniz işte. Sakın ha, yalan yere yemin etmiş olursun dostum. Ben ne dediğimi çok iyi biliyorum. Konuşurken yalnız da değildik, tanık gösterebilirim. İngiliz parası dedim ama İngiliz baremi demedim, anlaşıldı mı? Herif haklı. İngiliz parası dedi ama İngiliz baremi üzerinden öderiz demediydi. Ben öyle sanmıştım. O halde bu iş de tamam dedi kaptan. Paranızı İngiliz parası olarak vereceğiz, üzülmeyin. Aşırı çalışma saat başına 5 pence'dir. Hangi limanda ayrılacaksınız? Demirleyeceğiniz ilk limanda tabii. Olmaz dedi at hırsızı. Neden olmazmış dedim. Olmaz çünkü Liverpool'da inerim demiştin. İyi ya, işte ilk demirleyeceğimiz liman Liverpool değil mi? Kaptan karıştı sözü. Hayır dedi. Yunanistan yoluyla gidiyorduk ama değiştirdim fikrimi. Doğu Afrika yapıyoruz önce. Bakın hele. Herif yukarı makamlara Yunanistan üzerinden diyor. Sonra yolda boş veriyor bu dediklerine. Değiştiriyor rotayı. Ne mal olduğunu saklamıyor herif. Benden çekindiği de yok. Tabii Cezayir'le Suriye iyi para verirler senin o şey mallarına. Parayı aldıktan sonra da hemen demirlemek olmaz değil mi ya? Bir süre çalkalanmak gerekir denizde, ne olur ne olmaz diye. Kaçın kurasıyız, anlamaz mıyız sanki? Sinirlenmiştim ama şu at hırsızının dersini vermek istiyordum. İnatla bağırdım yine. Siz bana Liverpool dediniz, Liverpool'da inersin dediniz. İnanmayın dedi, Liverpool'a malımız var dedim, orada inersin dedim kaptan. O halde bu işle tamam dedi kaptan. 8 sandık sardalyamız var Liverpool için. Teslim süresi 18 ay. Navlun ücreti devede kulak. Bu 8 sandık için rotamı değiştiremem. Zaten baş belası kabininden yüklenmiş bir mal. Ama arada Liverpool'a başka mal alırsak o zaman iş değişir. 6 ay içinde belki uğrayabiliriz Liverpool'a. Neden söylemediniz dedim. Sormadın ki dedi at hırsızı. Ben de soylu bir aileye düşmüştüm. Kaçakçılık bunlarda, rota değiştirmek bunlarda, limanlara boş vermek bunlarda, ölüm gemisine yaraşır bir aile doğrusu söz istemez. Bunların yanında korsanlar zemzemle yıkanmıştır. Bir korsan gemisine düşseydim adımı yurdumu gizlemezdim. Korsanlık etmek için yürek ister. Utanç vermez adama korsanlık. Bir inancın işidir o kadar. Ama bu kaçakçı teknede çalıştığımı hiç unutamayacağım. Yutamayacağım bu lokmayı. Yutsam bile sindiremeyeceğim. Buraya imzanızı atın. Kaptan mürekkebe batırdığı kalemini uzatıyor. Ölürüm de atmam diyorum. Peki diyor, Mr. Dills, lütfen siz tanık olarak imzalar mısınız? Bu dolandırıcı, bu at hırsızı, bu yalancı, bu pezevenk, bu iki düzine katilin asıldığı ipe bile layık olmayan herif mi benim yerime imza atacaktı? Hayır, takma adamın altına bile onun elinin değmesini istemem. Verin dedim, verin kaptan, ben atarım imzamı. Battı balık yan gider. Helmut Rigby, İskenderiye, Mısır. Bu bendim sözde. Koptu artık dananın kuyruğu, her şey vız gelir artık. Cehennemin dibine boylayalım istersek. Benim de insanlığım silindi bitti, yok oldu. Soluğum kalmadı artık dünyada. Gömülmedim daha denizlere. Gezerim bir ölüm gemisinde. Uzakta güneşli New Orleans'tan, uzakta canım Louisiana'dan. Hey Amola, hey Morituri Salutant. Yüzyılımızın gladyatörleri, seni selamlıyorum. Ey kapitalist Caesar August Morituri Salutant. Ey imparator Caesar August, ölüme gidenler seni selamlıyor. Senin için gidiyoruz ölüme. Vaat ettiğiniz kutsal ve şerefli ölüme kavuşmak için ölüyoruz. Hey gidi günler, hey. O zamanki gladyatörler pırıl pırıl giysileri içinde çıkarlarmış alana. Borular öttürülürmüş bir yandan, bir yandan güzel kadınlar ipekli mendillerini düşürürlermiş yere. Bu mendilleri kaldırır, dudaklarına götürürmüş gladyatörler. Localardan tatlı gülümsemelerle teşekkür edilirmiş onlara. Coşan, bağıran, el çırpan bir insan topluluğunun ve muzika seslerinin arasında gözlerini yumarlarmış yaşama. Ama bizler, bugünün gladyatörleri, bok içinde yüzüyoruz. Yıkanmak aklımıza gelmiyor. Öylesine yorgunuz, açlıktan gebereceğiz. Çünkü yemek çanağının üstünde uyuyakalıyoruz. Açlıktan gebereceğiz. Çünkü kumpanya seferi ucuza çıkarsın diye doyacak kadar yemek vermiyor. Pılı pırtı içinde sesimiz sedamız çıkmadan ta aşağılarda, kazan dairesinin oralarda gebereceğiz. Suyun girdiğini göreceğiz de kımıldayamayacağız. Bir ayak önce geberelim diye kazanın patlaması için dua edeceğiz. Patlamazsa kazan, dökülen ateşler ayaklarımızı, kalçalarımızı eme eme yiyip bitirecek. Düşman başına böyle bir ölüm. Kazanı düşünmeyin, ona vız gelmiş, o alışıktır yıkmaya, yok etmeye. Müzike çalmayacak, biz ölürken gülümsemeyecek güzel kadınlar. El çırpan, bağıran, çağıran da olmayacak. Sessiz sedasız öleceğiz biz, pılı pırtılar içinde bitik bir halde. Gene de senin için ölüyoruz Caesar August. Büyük imparator var ol. Atsız kişilerin biz bağlı değiliz hiçbir yere. Yaşamamış olanız hiçiz biz. Var ol büyük Caesar August. Arkada bıraktığımız dullarımız da yok. Para isteyen de olmayacak senden. Biz Caesar, biz senin en sadık köleleriniz. Ölüme isteyerek gidenlerin selamı bu. 11. ayrımın sonu. Sayfa 129.